Hamdolsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Okay. Bugün bir küçük bir sınav ile başlayacağız. Tamam mı? O zaman size bir soru soracağım. Yani Hristiyanlık yolundan nasıl gidiyor diye. Yani ne öğreniyorsunuz? Bazılarınız birkaç aydır, birkaç yıldır imanlısınız. O zaman bakalım. Bir kontrol zamanı oldu. Tamam. Muayene. Şimdi o zaman ekrana koyar mısın soruyu? Tamam. İki tane çok çikoladan var. Biri senden, bir tanesi çalıyor. Oh! Tepkin ne olmalı? İyi bir Hristiyan olarak. Birincisi, çikolatayı geri iste. Lütfen, geri verir misin? İkincisi, çikolatayı zorla geri al. Üç, çikolatayı boş ver. Önemli değil, zaten bir tane daha var bende. Ya da diğer. Diğer ne olabilir? Diğer öbürü de ver. Bu adam işini... Bunu da al abicim. Bu adam işini biliyor. Evet, ön sırada oturacaksın. Ve bugün bu konuyu konuşacağız. Ve bir kelimeyi ele alacağız. Bir ayet ve bu ayetin içinde bir tane kelimeyi ele alacağız ve onu çalışacağız. Çünkü söz konusu mesihsel ilişkiler olunca aslında ilişkilerimiz içinde bir tane tavır çok çok önemli, vazgeçilmez imanlılar için ve bu tavır herkeste bulunsun ve hepimiz bunu çok iyi o zaman anlayalım istiyorum. Yani ve ele alacağımız ayet Matta 5:5'te İsa öğrencilerine şöyle diyor. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara, çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ve ele alacağımız kelime sözcük yumuşak huylu. Burada yumuşak huylu olarak çevriliyor. Ama zaten İsa Türkçe bilmedi. Grekçe kelimesi prais. Ve bu kelime yeni anlaşmada farklı yerlerde, farklı şekillerde çevriliyor. Bazen Türkçe'ye yumuşak huyluluk olarak geçiyor. Bazen alçak gönüllülük olarak geçiyor. Bazen uysallık olarak geçiyor. Eski çevrede halim diye geçti. Hani halim selim derler ya, halim. O zaman bunu çok iyice, yani İsa burada öğrencilerine ne mutlu yumuşak huylu olanlara dediği zaman ne demek istiyor? Onların neslini teşvik etmek istiyor. Şimdi İsa'nın öğrencileri bu zamana kadar, Matta 5. bölümüne kadar sıkıntı çekmeye başlamışlar. Yani İsa'nın ardından gidecekler ve bu kararı verdikleri için bazıları aileleri tarafından hor görülmüşler. Bazıları toplum tarafından dışlanmışlar. Çünkü Mesih'in ardından gitmek zor bir şey, kolay bir şey değil. O zaman bunlar şimdi İsa'nın ardından gitmeye karar verdiler. Tamam, sana inanıyoruz, seninle gideceğiz diyorlar. Ve acı çekmeye, sıkıntı çekmeye başlıyorlar. Ve sonra şüpheye düşmeye başlıyorlar. Ya bu ne oldu bize? Ve İsa bunları teşvik etmek istiyor Matta 5. bölümünde. Ve diyor ki ne mutlu yumuşak huylu olanlara, yani ne mutlu size. Ama ne demek istiyor? Ve bu kelime İncil'in başka bir ayette bu şekilde çevriliyor. Yakup 3:13. Ve diyor ki aranızda bilge ve anlayışlı olan kim? Olumlu yaşayışıyla bilgelikten doğan alçak gönüllülükle, yani işte ele alacağımız kelime o, İyi eylemlerini göstersin. Yani bu istediğimiz tavır bilgelikten doğuyor. Ve sonraki ayette diyor ki ama yüreğinizde kin, kıskançlık, bencillik varsa övünmeyin. Gerçeği yadsımayın. O zaman aslında bu sonraki ayette, 14. ayette bunun zıttını görüyoruz. Zıddını. Tamam mı? Kin ve kıskançlık varsa demek ki alçak gönüllülük yoktur. O zaman ele alacağımız tavır aslında bunların yokluğundan ibarettir. Eğer kin yoksa, eğer kıskançlık yoksa, o zaman bir şekilde İsa'nın istediği tavrı sahip olduk. Anlatabildim mi? O zaman bunlar ne çağrıştırıyorlarsa onun tam tersi istediğimiz şey. Başka bir ayette İncil'de 1. Petrus 3:4 ve burada Petrus kadınlara bahsediyor. Kadınlara yazıyor ve diyor ki ey kadınlar kocalarınıza şu şekilde işte boyun eğeceksiniz, şu şekilde itaat edeceksiniz diye. Ve sonra şöyle diyor, gizli olan iç varlığınız sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu Tanrı'nın gözünde çok değerlidir. O zaman burada istediğimiz kelime yumuşak. Yumuşak bir ruh. Ve diyor ki bu aslında bir güzelliktir. O zaman başka süsünüz olmasın diyor. Çünkü aslında bu yeterince süs olacak size. Ama ilginç olan burada bu kadınlar için kullanılan bir şey. Pek erkeksi bir şey değil. Tamam mı? Ve o kültürde bilmemiz gereken bir şey var. Bu çok hoş bir kelime değildi. Yani İsa öğrencilerine ne mutlu yumuşak huylu olanlara dediği zaman aslında sanki şey ne mutlu uyuşuk müymüntü olanlara. Yani bu çok olumlu bir kelime değildi. Çok erkeksi. Yani işte zor ölüm filmleri var ya, Bruce Willis, Die Hard. Yani şimdi adam her zaman işte kan içinde falan savaşıyor. Yani yumuşak ölüm diye geçseydi pek erkeksi olmazdı, tamam mı? Yani hiçbirimiz yumuşak bir kahramana hayran kalmayız ki. Ve aslında bu yumuşak huyluluk, yani uysal kelimesi Türkçe'de hayvanlar için kullanılıyor bazen. Değil mi? Ve yumuşaklık işte kadınlar için kullanılıyor. Ama İsa öğrencilerine 12 tane erkeğe diyor ki ne mutlu size eğer yumuşaksanız, eğer uysalsanız. O zaman ne, o kültürde çok popüler bir şey değildi. Ve Aristotle'ın çok meşhur bir sözü vardı. Aristotle şöyle dedi, barışmayınız, düşmanlarınızdan ölç alınız. Çünkü ölç almak adalettir. Tamam. Ve o günlerdeki kültür öyleydi. İntikam üzerine kurulu bir kültür. Tamam mı? Eğer sen bana kötü bir şey yaparsan, ben sana kötü bir şey yapmam gerekiyor ki, yani evet, onurumu korumuş oluyorum. Anlatabildim mi? Yani eğer sen eşime kötü bir laf söylersen, ben onu savunmam gerekiyor. Değil mi? Yani onun namusuna savunmam gerekiyor. Yani böyle bir beklentimiz var. Ama İsa diyor ki hayır. Yapmayacaksınız diyor. Ve o zaman İsa burada kültüre aykırı bir şey söylüyor. Zaten Matta 5'te ne mutlu ruhta yoksul olanlara diyor. Ne mutlu merhametli olanlara diyor. Yani zaaf imiş merhamet. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Yani Aristotle'ın dediğine tam ters. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Şimdi onur her kurtulda farklı bir şekilde tarif ediliyor. Tamam mı? Ben Kıbrıs'ta doğdum büyüdüm. Kıbrıs'ta onurlu olmak eşittir Mercedes sahibi olmak. Tamam mı? Eğer onurlu bir kişiysen kesinlikle ve kesinlikle Mercedes sahibi olacaksın. Ve bu şekilde süreceksin. Ali abi gibi. Şimdi İsa diyor ki ama ben kültürün gözlerinde böyle ama benim gözlerinde ne mutlu Mercedes sahibi olmayana. Çünkü Mesih'in gözlerinde kültürde onurlu olan onursuzdur ve kültürde onursuz olan onurludur. Mesih'in bakışı kültürün bakışından çok çok çok farklı. Bazı kültürlerde onur ayakkabılarına göre veriliyor. Tamam mı? Yani insanlar senin ayakkabılarına bakıyor. Bazı köylerde böyle Türkiye değil mi? Ayakkabına bakıyor. Diyor ki bu adam çok önemli bir kişi. Zengin bir kişi olması lazım ya da eğitimli. Yani ayakkabına göre her şeyi çözebiliyorlar, tamam mı? İsa diyor ki ne mutlu ayakkabı olmayana. Bazı kültürlerde onur soyluluğuna göre veriliyor. Yani ailene göre, yani Koç ailesinden geliyorsan ilk önce başınız sağ olsun, ama ikinci olarak yani demek ki önemli, onurlu, soylu bir aileden geliyorsun. Ama İsa Mesih'in gözlerinde tam tersine ne mutlu, yani iyi bir aileden gelmeyene. Bazı kültürlerde onur tabii ki zenginliğine göre sayılıyor. Ama İsa diyor ki ne mutlu yoksul olanlara. O zaman İsa dünyadaki onursuz olana onur veriyor, değer veriyor. Bu bizim için iyi bir haber, bir müjdedir. Ve aynı zamanda İsa'nın gözlerinde dünyada onurlu olan aslında pek onurlu saymıyor. Bu da bizim için bir müjdedir. O zaman değer verilmeyene İsa değer veriyor ve değer verilene İsa değer vermiyor. Anlatabildim mi? Bu çok önemli. Çünkü burada öğrenciler bir karar verecekler. Yani biz şimdi İsa'ya mı uyacağız yoksa kültüre mi uyacağız? Ve her birimiz aslında böyle kararlar vermemiz lazım. Değil mi? Yani kültürün gözlerinde bu istenilen bir şey, ama İsa Mesih'in gözlerinde tam tersine bu istenilen bir şey. Ve burada söz konusu yumuşak huyluluk. Yani bazen kültürde bu vurdum duymazlık olarak geçebilir. Yani işte bu adam onura değer vermiyor. Yani önemli görmüyor. Evet, belki kültürün gözlerinde öyle olabilir. Ama bizim başka bir kültürümüz var. Ve İsa bunu örneklendirmek üzere 3 tane örnek veriyor şimdi ve bunlara gireceğiz. Ve birincisi Matta 5:38. 3 tane örnek bu yumuşak huyluluk, uysallıkla ilgili, tamam mı? Yani gündelik hayatlarımızda bu nasıl baş gösterecek diye. Ve birincisi diyor ki Matta 5:38. Göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Tamam, birinci örnek bu. Şimdi sen burada oturdun ya, çikolatamı ver. Şimdi sağ yanağıma tokat at. Burada eşlerle ilgili hiçbir şey yazmıyor. Tamam. Sağ yanağıma. At. Tamam. Şimdi sağ yanağıma tokat atması için ya elinin tersiyle atacak. Böyle. Ya da sol eliyle atacak. Bu adam sol eliyle attı. Tamam mı? Yani burada çok utandırıcı, aşağılayıcı bir şey yapıyor. Tamam mı? Bunu İşte yaralamak için değil, utandırmak için. Yani bir çocuğa, bir kadına tokat atar gibi atıyor. Tamam, yani demek ki beni adamın yerine koymuyor. Çünkü yumrukla atmıyor. Elinin tersiyle ya da sol eliyle. Ve bunlar işte adamın yerine koymuyor beni, tamam mı? Aşağılamak için. Herkesin önünde. Ve İsa diyor ki, normalde 3 seçeneğin var. Birincisi adalet. Yani daha önceki sınavda gibi. Tamam mı? Birincisi o bana bir tokat attıysa ben de ona bir tokat atacağım. Hadi bakalım. Ve zaten doğal olarak insanoğlunun tepkisi aslında ölçüsüz intikam almak. Yani sadece bir tane değil, sana da, eşine de, çocuklarına da, köyüne de tokat atacağım. Yani işte ölçümü alacağım. Anlatabildim mi? O zaman normalde bu orantısız bir intikama geliyor, değil mi? Ve bunu görüyoruz haberlerde. O yüzden eski antlaşmada Yahudilerin aslında çok gelişmiş bir kutsal yasaları vardı. Yahudi yasasında şey dedi, göze göz, dişe diş dendiğini duydu. Yani bu intikam limitlemek için aslında. Yani bir göze karşı sadece bir tane göz alma hakkın var. Bir dişe karşı sadece bir tane diş alma hakkın var. Yani bu işte intikamını limitlemek için yazıldı. Ve o günlerde bu çok gelişmiş bir yasaydı aslında. Orantısız olmasın diye. Ama İsa diyor ki hayır, adalet almayacaksın. Bu olmayacak, intikam almayacaksın. Aslında bundan sonraki adım ne? Merhamet, affedeceğim, boş ver. Sen bana bir tokat atsın ama tamam, affedeceğim, boş ver. Ama İsa diyor ki bunu da yapmayacaksın. Bundan bir adım daha var, o da diğer yanağını da çevir. Vur kardeşim, şuna da vur. Vur. Vur. Ve bu işte istediğimiz Hristiyan tavır, uysallık, yumuşak huyluluk. Neden peki? Bakacağız. İkinci örnek İsa'nın verdiği, size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin. Bu da ne? Şimdi o günlerde iki tane giysin olacaktı normalde. Bir tane yekpare her gün giydiğin bir giysi, mintan. İkincisi de daha kalın üst giysisi, gece yatığın palto, kışlık. Bu da aba, değil mi? Herkesin iki tane giysisi vardı. Şimdi adam sana dava açıyor. Neden? Yani mintanını almak istiyor. Neden? Senin mintanına ihtiyacı yok zaten. Kendi mintanı var. Bu da seni aşağılamak için. Yani insanlara karşı dava açıyoruz. Onları aşağılamak için. Herkesin gözünde bütün köy haberdar olacak ve bilecek. Ve zaten seni çıplak bırakmak için. Yani mintanını alacak ya, sen çıplak gezeceksin. O zaman burada söz konusu seni aşağılamak, onurunu yitirmek herkesin gözlerinde. Ve o zaman adalet olarak biz ne yapacaktık? Sen bana karşı dava açıyorsan ben sana karşı bir dava açacağım. Karşı dava, değil mi? İşte sen bunu yapmak istiyorsan ben de yapayım bari, değil mi? Birincisi o. Ya da merhamet. Tamam, boş ver, mintanımı alabilirsin. Ben de katlanacağım. Demek, affedeceğim. Ama üçüncü seçeneğimiz, İsa'nın burada bizden istediği seçenek, nasıl bir şey? Abanını da ver. Madem bunu aldıysan, bunu da al kardeşim, buyur. Bu nasıl bir şey? İsa Mesih bunu bizden mi istiyor? Neden peki? Bakacağız. Üçüncü örnek, uysallık, yumuşak huylulukla ilgili. Üçüncü örnek, 41. Sizi 1000 adım yol yürümeye zorlayana 2000 adım yürüyün. Şimdi o günlerde zengin bir kişi, fakir bir kişiye, yani zorla mülkü taşıtabilirdi. Al şunu, bunu pazardan evime kadar taşıyacaksın diyebilirdi. Ve aslında işgalci Romalı askerler de sıradan bir Yahudi'ye bunu yapabilirdi, yaptırabilirdi. Tamam, bizim geçen gün Tahtakale'ye gitti, orada alışveriş yapıyordu. Ve orada bunca şey aldıktan sonra işte satıcıyla sohbet ediyor, ben bir öğretmenim falan hocayım. O zaman satıcı oradaki çırağa, çocuğa diyor ki sen hocanın şeylerini işte gemiye kadar taşıyacaksın, tamam mı? Yani motora kadar. Yani zorla taşıtmak, yaptırmak. Ve bu normal bir şeydi o günlerde. Ama İsa diyor ki bu kişi senden bunu yapmanı istiyorsa onu yaptıktan sonra ona diyeceksin, hocam senin için başka bir şey yapabilir miyim demen gerekiyor. Güney Afrika'da 50 yıl önce zaten bu apartheid zamanlarında beyazlar zencilere böyle şeyler yaptırabilirdiler. Ve bir tane imanlı zenci vardı. Ve ona bir röportaj yapıldı. Ve aslında sordular, yani işte beyaz bir adam sana böyle bir şey yaptırdığı zaman ne yapıyorsun? Ve adam şöyle dedi. Biri bana zorla bir iş yaptırdığı zaman o işi tamamladıktan sonra efendim sizin için başka ne yapabilirim diye sorardım. Şimdi imansız açısından bu aşağılık, köle ruhlu, köpekleşmiş sayılabilir değil mi? Yani işte onurun yok mu? Gururun yok mu? Ama aslında İsa'nın gözlerinde bu Hristiyan bir tutum, bir tavır. Peki İsa neden bunu bizden istesin? Bu biraz zor değil mi? Neden istesin bizden? Yani çikolata alana başka bir çikolatayı vermek. Sonra alacağım. Çünkü yumuşak huyluluk Hristiyanlığın özündedir ve Tanrı'nın özündedir. Normalde Tanrı dediğin zaman, Allah dediğin zaman aklına gelen kelimeler güçlü, kadir, hakim, kral değil mi? Büyük, ulu. Böyle kelimeler. Yumuşak huyluluk pek ortada yok Tanrı hakkında düşündüğümüz zaman. Ama biz bilelim ki zaten böyle kelimeler Allah'la ilgili, Tanrı'yla ilgili her dinde mevcuttur. Ama biz de bizim inancımıza göre çarmıh vahinin zirvesidir. Çarmıhta gördüğümüz Tanrı asıl Tanrı'nın özüdür. Çarmıhta gördüğümüz merhamet, çarmıhta gördüğümüz iyilik, alçakgönüllülük, sevgi Tanrı'nın özündedir. Ve bunu bilmemiz gerekiyor. Yani Tanrı bize diyor ki, ben senin günahını yükleneceğim ve taşıyacağım. Senin utancını yükleneceğim ve taşıyacağım. Senin korkularını, endişelerini yükleneceğim, taşıyacağım. Ve biz diyoruz tamam yeter artık Tanrı. Ama Tanrı diyor ki ama sen hayla yüklüsün kardeşim. Senin işte gelecek korkusunu, yalnızlığını ben yükleneceğim, taşıyacağım. Senin hastalıklarını yükleneceğim, taşıyacağım. Senin umutsuzluğunu yükleneceğim. Ve Tanrı diyor ki, sen hayli yüklüsün kardeşim. O yükü de bana ver. O şüpheyi bana ver. O korkuyu bana ver. Ve Tanrı 1000 adım yürümektense 2000, 3000, 5000 adım yürüyor bizim için. Ve biz Tanrı'ya utandırdık, utanca uğrattık insanoğlu olarak günahlarımızdan dolayı. Ama Tanrı bize ölç almak için gelmiyor ki. Ya hikayede adam bir bahçe dikiyor. Ve orada işte oradaki adamlar yani kiraz mevsimi gelince o kirazlardan bir parçası vermek zorunda kalıyorlar kira olarak. Ama vermiyorlar, saymıyorlar. O zaman bir tane peygamber gönderiyor Tanrı. Ve onu dövüyorlar, atıyorlar. O zaman Tanrı diyor ki ben başka bir peygamber göndereceğim. Ama onu da dövüyorlar, atıyorlar. O zaman üçüncü peygamber gönderiyor Tanrı. Onu da öldürüyorlar. Şimdi orada Tanrı bir karar vermek zorunda kalıyor. Şimdi ne yapayım? Peygamberlerimi saymadılar. Beni de saymadılar. Adam yerine koymadılar. Ne yapayım? Oğlumu göndereceğim. Belki onu sayarlar. Oğlunu gönderiyor. Onu da çarmıha çaktık. Onu da öldürdük. Onu da saymadık. O zaman Tanrı'nın işte sağ yanağına tokat attık da Tanrı öbür yanağını da çevirdi bize. Ve İsa Mesih de bunu görüyoruz. Bu 3 örnek vardı ya. İsa hepsini kendi hayatında yaşadı. Çarmıh zamanında. O zaman Matta 26, 67. Bunun üzerine İsa'nın yüzüne tükürüp onu yumrukladılar. Bazıları da onu tokatlayıp, ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim dediler. İsa ne yaptı? Nasıl bir tepki gösterdi? Yumuşak huyluluk. Ağzını açmadı. Başka bir ayette, askerler İsa'ya çarmıha geldikten sonra giysilerini alıp da her birine birer pay düşecek biçimde dört parça buldular. Mintanını da aldılar. Mintanını aldılar. Peki İsa ne yaptı? Zorla geri mi aldı? Hayır. Yumuşak huyluluk. Peki askerler İsa'ya alıp götürdüler. İsa çarmıhını kendisi taşıyıp, o çarmıh bizim çarmıhımız. Ama biz zorla Mesih'e taşıttık. Kafatası İbranice'de Golgota denilen yere çıktı. İsa ne diyor? Peki senin için başka bir şey yapabilir miyim? O zaman yumuşak huyluluk, uysallık Tanrı'nın özündedir. Bizim özümüz de olması lazım o zaman. Neden? Çünkü biz eski yapımıza karşı öldük, vaftizde yeniden dirildik. Mesih'in hayatı şimdi bizdedir. Mesih'in DNA'sı şimdi bizdedir. Bize Tanrı'nın çocukları deniyor. Babamıza benziyoruz. Yeni bir yapımız, yeni bir tabiatımız var. Demek ki bu şimdi bizim de özümüzdedir. Ve Hristiyanları niteliklendiren şey aslında yumuşak huyluluk, uysallık olması lazım. İntikam almak kolay. Tamam mı? Kolay yol orası. Değil mi? İşte iş yerinde senin hakkında bir dedikodu yapıldığı zaman sen de onlar hakkında bir dedikodu yapabilirsin. Ya bu kolay. Affetmek biraz daha zor. Boş vermek. Tamam o zaman unutacağım. O biraz daha zor. Ama yumuşak huyluluk öbür yanlarını çevirmek, şunu da al kardeşim demek çok daha zor. Zor yol bizim yolumuz. Hamdolsun. İyi ki bu yolu seçtim. İbraniler 12, 2 ve bununla bitireceğiz. Gözümüzü İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utanca hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. Nasıl katlandı buna? Çünkü onu bekleyen bir sevinç vardı. Bizi bekleyen bir sevinç var. Gözlerimizi oraya dikelim. Değil mi? Dirilişte inanılmaz bir sevinç var. Biraz bekleyebiliriz onun için. Sabredebiliriz. Ve diyor ki utancı hiçe saydı. Yani çarmıh büyük utançtı. Ama bunu hiçe sayabilirdi İsa. Aynı şekilde bizi de utandırdıkları zaman, aşağıladıkları zaman bunu hiçe sayabiliriz. Mintanımı al, çıplak gezeceğim. Bana ne? Ben cennete gidiyorum. O yüzden katlanabilir İsa Mesih. Tamam, o zaman bizi bekleyen bir sevinç var arkadaşlar. Özümüz de aslında Tanrı'nın, tanrısal yapı var artık. Yumuşak huyluluk her imanlıda mevcut. Bazen onu bulmak lazım. Tamam mı? Sende var. Bul ve kullan. Ve utancı hiçe say. Mercedes sahibi olmayabilirsin ama kurtuluş sahibisin. Hamdolsun. Şöyle yapacağız şimdi. Küçük küçük gruplar olarak, yani Tanrı'nın sofrasına gelmeden önce küçük küçük gruplar olarak 3 tane soru yazdım. Bunları tartışacaksınız gruplarınızda. Çünkü bu tamamen pratik olsun. Yani kavramda, konsept olarak kalmasın. Hayatlarımızda bunu uygulayalım. Yani bu hafta yumuşak huylu ol. Tamam mı? O zaman 3 tane soru yazdım. İmanın uğruna zorluk çektin mi? Onun üstesinden nasıl geldin? Çarmıh vahinin zirvesidir. Çarmıhta Tanrı ile ilgili ne öğreniyoruz, ne görüyoruz? Ve yumuşak huylu göstermen için en zor yer neresi? İş yerin mi? Ailenle mi? Kilisede mi? O zaman şimdi Şöyle siz bir grup olabilirsiniz, siz bir grup olun, siz bir grup olun, siz bir grup olun ve siz bir grup olun. 5 tane grup var. Bunları 5 dakika boyunca konuşacağız, tartışalım. Sonra da Rabbin sofrasına yaklaşacağız.